Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Gülşah Turgut Rahmanoviç sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Değerli hocam merhaba.
Merhaba Sümeyra Hanım.
Evet, Dudu'nun kafeste ölüm hikayesiyle yine devam ediyoruz bu haftada. Padişahlar kendine kulluk edene kul olurlar. Halk kendisi için ölenin yolunda ölür. Avcı onları ansızın avlamak için önce kuşlara yem olur. Dilberler aşıkları canla başla ararlar. Bütün maşuklar aşıklarca avlanmıştır. Nerede bir aşık görürsen bil ki o aynı zamanda maşuktur. Susuzlar alemde su arar. Fakat su da cihanda susuzları arar. Madem ki aşık odur sen sus. Madem ki o kulağını çekmekte sen tamamen kulak ol.
Evet, şimdi Mevlana Hazretleri bu beytlerini sürdürüyor ve diyor ki padişahlar kendisine kulluk edene kul olurlar. Halk kendisi için ölenin yolunda ölür. Aslında buraya baktığımız zaman Mevlana bize gündelik hayattan bir ders vermiş oluyor. Ve gerçekten de özellikle siyasi idarecilere, liderlere baktığınız zaman kendilerini aslında halk için telef ederler. Yani kendi canlarını halkları için hiçe sayarlar. Hı hı. Ancak halkları da onu gördükleri zaman kendi hayatlarını onun için hiçe sayarlar. Buradan hareket ederek Mevlana Hazretleri şunu bize anlatmaya çalışıyor. Diyor ki işte Allah ile insan arasındaki münasebet de böyledir. Allah kendisine kulluk eden insanların isteklerini yerine getirmek için de bir çeşit ona yardım eder. Sürekli onun peşinde koşar. Mesela diyelim ki gerçekten de onun istedikleri gibi davranan, Allah'ın istediği gibi davranan insanlara cennet diye bir şey hazırlamıştır. Onları hazırlamak da çok kolay bir şey değildir bizim açımızdan baktığınız zaman. Cennetteki bütün o nimetlerin hazırlanılması ve bizler için hazır halde tutulması aslında bir şeyi de Allah'ın bize de hizmet etmesi anlamına geliyor. Ve buradan hareket ederek o yüzden de insanla Allah arasındaki münasebetin bir çeşit aşk olduğunu Mevlana Hazretleri bize söylüyor. Ve biz özellikle günümüzde insanların bu aşk kelimesini bir çeşit istismar ederek hatta yanlış yerlerde, lüzumsuz yerlerde, her yerde kullanarak telef ettiklerini ve harcadıklarını söyleyebiliriz. Daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Benim kanaatime göre Mevlana'nın aşk dediği, hatta işte bizim Müslüman alimlerin ya da Müslüman mutasavvıfların aşk dediği şey, yaratılmış olan mahlukatın, yaratılmış olanların kendisini var edene karşı duymuş olduğu bir tapınma ve ona teşekkür etme düşüncesi, ona karşı gitme arzusu ve onun da merhametinden dolayı yaratmış olduğu bu varlıkların ihtiyaçlarını görmesini aslında ifade eden bir çeşit yaratıcı ile yaratılmış o şey arasındaki cazibeyi ifade eden bir kelimedir. Yoksa bunu sadece işte kadın erkek münasebetine indirgediğimiz zaman bu aşk kelimesine de aslında bir çeşit işkence etmiş oluruz. Ya da aşk kelimesine de bir çeşit haksızlık etmiş oluruz. Çünkü bunun ötesinde bir şey ifade ediyor. Gerçi onu da Mevlana Hazretleri kullanıyor. Yani insanla, insanlar arasındaki sevgi ve muhabbet için de aşk kelimesini kullanıyor. Ama bunu kullanırken onu misal göstererek, oradan hareket ederek Allah ile yaratılmış varlıklar arasındaki bağlantıyı da aslında gösteriyor bize. İki insan arasındaki, kadın ve erkek arasındaki cazibeyi misal göstererek, aşkı misal göstererek bu iki insan arasında olduğuna göre yaratmış olanla yaratılmış olan arasında da benzer bir şey vardır ve asıl bizim ona ulaşmamız gerekiyor. Bu basit aşktan gerçek aşka, hakiki aşka ulaşmamız gerekir diye sürekli bunu vurguluyor, bize anlatmaya çalışıyor ve buradan yine hareket ederek diyor ki madem ki aşık odur, sen sus. Madem ki kulağını çekmekte, sen tamamen kulak kes. Şimdi gerçekten de mesela diyelim ki evliliklerde bunu hep eskiler bize misal olarak verirler ve anlatırlar. Derler ki işte kadınla kocası arasında bir şey baş gösterirse, bir çekişme durumu söz konusu olursa birisi tenkit ettiği zaman, saldırdığı zaman, yani üzerine geldiği zaman ötekinin hep alttan almasını tavsiye ederler bize. Bunun sebebi de nedir? Bu aradaki aşkın, sevginin ve muhabbetin ölmemesi için yapılacak şeydir. Bu da böyle. Mevlana Hazretleri burada bize aşağıda doğru gelecek bize. Allah insanoğluna her zaman ikramda bulunmuyor. Allah insanoğlunu denemek için, imtihan etmek için bazen de ona verdiklerini geri alıyor. Ya da istediklerini bazen vermiyor. İşte bu durumlarda da ne yapmak gerekiyor? Eğer sen aşıksan, gerçekten de seni yaratmış olan varlığa bir sevgin ve saygın varsa, muhabbetin varsa, bu durumdan da razı olman lazım. Buna da rıza göstermen lazım. Çünkü buna rıza göstermediğin zaman gerçekte de arada bir aşk ve sevgi olmuş olmaz. Yani Kur'an-ı Kerim'de hikayesi anlatılan Adem Aleyhisselam'la İblis'in hikayesine baktığımızdaki, biz daha önce de bunu söylemiştik. Ne yapıyor? Huzurdan kovulduğunda aslında bir suç işliyorlar. Mesela Adem Aleyhisselam bir suç işliyor. Yasak meyveden yiyor ve huzurdan kovuluyor. Şeytan da bir suç işliyor. Allah'ın emrini, Adem'e secde etme emrini yerine getirmiyor. Bunun üzerine suç işledikleri için Allah da şeytanı huzurdan kovuyor. Yasak meyveden yediği için de Adem'i cennetten çıkarıyor. Ama tavırlarına bakın burada ne yapıyor? Şeytan işi daha da azıtarak diyor ki, beni azdırdığın için ben de onları azdırtacağım diyor. Ve artık ebedi olarak Allah'ın sevgisinden ve muhabbetinden mahrum kalıyor. Ama Adem Aleyhisselam huzurdan kovulmuş olmasına rağmen, cennetten çıkarmış olmasına rağmen ne yapıyor? Hatayı üstleniyor. Diyor ki, eğer beni bağışlamazsan ben helak olurum diyor ve böyle davrandığı için de ne yapıyor? Allah onu tekrar affediyor ve tekrar cennete girmesi için ona bir imkan daha tanıyor. Bunu aslında küçümterek insanlar arasındaki, özellikle aileden misal verelim. Bugün belki insanların buna çokça ihtiyacı var. Bu boşanmaların çokça sık olduğunu görüyoruz toplumda ve buna da üzülüyoruz. Aslında buradan hareket ettiğimiz zamanda bile, buradan hareket ederek de şuna ulaşabiliriz. Neticede iki taraf arasında herhangi birisinde bir kabahat olsa bile, kabahati üstlendiğimizde ve ona olan sevgimiz ve ona olan muhabbetimizi göz önüne getirerek özür dilediğimizde işimiz ne yapacaktır? Düzelecektir. Eski cennet hayata tekrar dönmek mümkün olacaktır. Aslında Mevlana Hazretleri bunu anlatmıyor ama biz de bu sefer tersinden yapalım. Mevlana Hazretleri'nin anlattığı o şeyden gündelik hayatımıza bir sonuç çıkaralım diye söylüyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu kadın erkek münasebetlerine ve sevgisiyle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim meveddet kelimesini kullanır ve rahmet kelimesini kullanır. Aşk kelimesini kullanmaz. Yine biz işte buradan hareket ederek de Mevlana Hazretleri'nin bize şunu anlatmaya çalıştığını bir anlamamız ve kavramamız lazım. Madem ki Allah'a aşıksak, madem ki Allah'ın yolundan gittiğimizi iddia ediyorsak, bu durumda o bizim kulağımızı çekmek istediğinde de yine buna rıza göstermemiz lazım. Onun bizim kulağımızın çekmesinin de bizim faydamıza olduğunu düşünmemiz lazım. Allah Adem Aleyhisselam'ı cennetten bir süreliğine çıkardığında da aslında bu neyimedir? Bizim faydamızadır. Ebedi olarak çıkarabilirdi. Halbuki bir süreliğine çıkarıyor ve tekrar orayı kazanma bize imkanı veriyor. Bu sebeple insanoğlu Allah'ın yolundan gittiğini iddia ediyorsa, ona aşık olduğunu, onun yoluna ram olduğunu söylüyorsa, onun cezasına da, mükafatına da her zaman ne yapacaktır? Katlanacaktır. Zaten bu bahiste de aşağı yukarı bunu anlatmaya çalışıyor Mevlana Hazretleri.
Evet. Sel akmaya başlar başlamaz önünü kes, yoksa alemi harap eder. Fakat harap olmaktan niye korkayım? Harabenin altında padişah hazinesi var. Hakka dalan kişi daha çok dalmak ister, can denizinin dalgası alt üst olmak ister. Denizin altı mı daha hoştur yoksa üstü mü? Onun oku mu cesurdur, oka karşı duran mı? Şu halde ey gönül, neşe ve cefayı ayırt edersen vesveseye zebun olursun.
Evet, biraz önce söylediğimiz gibi Mevlana Hazretleri bu beyitlerin sonunda işi cefa ve neşenin de Allah'tan kaynaklandığını söyleyerek devam etmiş oldu. Ama ondan önce sel akmaya başlar başlamaz önünü kes yoksa alemi harap eder diyor. Aslında Mevlana Hazretleri bu anlattığı bahsin giderek derinleştiğini, bir çeşit sele dönüştüğünü anlatmak istiyor bize. Hakikaten bu bahisler çok zor bahislerdir. Normal bu meselelere kafa yormamış insanların hemen duyar duymaz anlayacakları ve kavrayacakları meseleler değildir. Mevlana Hazretleri kendi kendini burada uyarıyor. Diyor ki, iş sele dönüştü. Bu bahsi burada kesmezsek ya da yumuşatmazsak ya da selin önünü hafifçe almazsak bu anlattıklarımız karşıdaki insanlar tarafından anlaşılmayacağı için onların da telef olmasına sebep olacaktır tarzında bir nazire aslında yapmış oluyor bize. Fakat harap olmaktan niye korkayım? Harabenin altında padişah hazinesi var diyor. Şimdi Aslında burada enteresan bir şeyden de bahsediyoruz. İnsanoğlu bazen sahip olduğu nimetleri elinden kaçırır. Bir çeşit harabeye dönüşür. Mevlana Hazretleri harap olmaktan da korkmayın diyor. Yani Allah'tan gelen hiçbir şeyden korkmanıza gerek yok. Eğer o gelen şey, Allah'tan gelen sel sizi yıkmış, harap etmişse bile o yine sizin menfaatinizdedir. Neden? Çünkü o harabenin altında bir hazine vardır. Gerçekten de insan onuna baktığınız zaman neyi görüyorsunuz? Her zaman bollukta ve her zaman rahatlıkta yaşamak aslında insanoğlunu davranış olarak çok da iyi bir yere götürmüyor. Bazen yokluğun da tadına varmamız lazım. Bazen istek ve arzularımızın yerine getirilmediğinin de farkına varmamız lazım. Belki bu günlerde işte özellikle biz öğretmenler arasında bu mevzuyu hep konuşup duruyoruz. Yani çocukların, gençlerin elde edemedikleri hiçbir şey yok. Ne bizim çocukluğumuzdaki gibi arzu ve istekleri var. Yani mesela biz işte her şeyi elde edemiyorduk. Çünkü hı hı. fakir insanlardık. Paramız yoktu, pulumuz yoktu. Babamız bize her istediğimizi asla alamıyordu. Ben hani aklıma geldiği için söyleyeyim. Bu da çok önemli şey. Rahmetli babamla biz pazara pantolon almaya giderdik. Pazar yerinde bir pantolon beğenirdik. Yani geze geze 10 tane yer geze bir tane pantolon beğenirsin en sonunda. Fakat rahmetli babamın bir huyu vardı. Önce fiyatını sormazdı. Giderdik beğenirdik ve en son geze bir tane beğenirdik. Kaç para bu dediğinde adam diyelim ki bize 10 lira. Babam şöyle derdi, oğlum paramız yetmiyor bunu çıkar. İşte aslında insanoğlunun bazen böyle olması lazım. Yani böyle olması lazım. Elimizdeki nimetleri bazen yitirmemiz lazım. Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımızda da bunu görüyoruz. Yani bazen bakıyoruz zenginlik görüyoruz, bazen bakıyoruz fakirlik görüyoruz. Mekke'de zengin bir adamken Mekkelilerin şeyiyle karşılaştığı zaman, engeliyle karşılaştığı zaman ne yapıyor? Fakirleşiyor. Medine'ye hicret ettiğinde Bedir'de zafer kazanıyor ama Uhud'da yeniliyor. Çünkü harap olmak da aslında alttan bir hazinenin ortaya çıkmasına evet. şey yapıyor. Hani Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam hikayesinde baktığınız zaman bir tane duvar var. O duvarı, yıkılmak üzere olan duvarı Musa Aleyhisselam köylüler kendisine kötülük yaptı hadi. Hızır Aleyhisselam gidip onu düzeltiyor. Musa Aleyhisselam itiraz ediyor. Diyor, niye düzelttin? Adamlar bize iyilik yapmadı ki. O da diyor ki bu yetim çocuklara aitti burası. Eğer duvar yıkılsaydı altındaki hazine ortaya çıkacaktı ve çocuklar küçük olduğu için de hazineye başkası konacaktı. Ben düzelttim ki bu çocuklar büyüyünceye kadar hazineye kimse ulaşmasın. Şimdi demek ki Mevlana Hazretleri biraz burada da ondan bahsediyor. Yani harap olsak bile o bizim lehimizedir. Bazen sahip olduğumuz imkanları elimizden kaçırırız. Mesela bir makamımız vardır, bir mevkimiz vardır, bir yerde müdürüzdür, genel müdürüzdür ya da çok zengin olmuşuzdur, büyük bir patronuzdur, iflas ederiz, dünya başımıza yıkılır. Aslında Mevlana Hazretleri diyor ki işte dünya başınıza yıkılmasın. Dünyanın başınıza yıkılmış olması bile altından başka bir hazinenin ortaya çıkmasına sebep olacak. Belki de kendine geleceksin. Belki de o harap olmuşluk sayesinde Allah'a ulaşacaksın. Yani Allah inancına ve Allah fikriyatına ulaşacaksın. O yüzden cefa da aslında Allah'tandır. Neşe de Allah'tandır. Bunu bilmemiz lazım. Mevlana Hazretleri işte bize bunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki hakka dalan kişi daha çok dalmak ister. Can denizinin dalgası alt üst olmak ister. Şeye baktığınız zaman Hazreti Peygamber'in şöyle bir sözü var. Ey Rabbimiz sana olan hayretimi artır diyor Hazreti Peygamber. Hayranlığımızı. Yani şimdi gerçekten de ne kadar çok bilirseniz o kadar çok Allah'a karşı hayranlığınız artıyor. Bu cümlenin ne anlama geldiğini doğrusu ben tecrübi olarak biraz biliyorum. Tecrübi olarak diyorum. Şimdi gençlik yıllarımdan beri ben Kur'an-ı Kerim okurum. Ve Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda evet bu Allah'tandır. Bunu başından beri zaten kabul ediyorum. Ancak tecrübemiz arttıkça bazı ayet-i kerimelerle bazı olayları, hadiseler yaşadığımız zaman bazı tecrübelerin hemen arkasından diyoruz ki işte şu ayet-i kerime Allah'tan başkasına olamaz. Çünkü bu bilgiyi ondan başkası sahip olamaz diyorsunuz. Neden? Tecrübe olarak biliyorsunuz. O yüzden de burada yapılması gereken şey neyin iyi neyin kötü olduğunu biz doğrusu çok tam olarak bilemeyiz. Bu sebeple de hep Allah'ın yolunda olmak gibi bir şeyin peşinde olmamız lazım. Yine Mevlana Hazretleri soru soruyor diyor ki denizin altı mı daha hoştur yoksa üstü mü hoş? Şimdi insan açısından denizin üstü güzeldir. Ama balık açısından denizin altı güzeldir. Neden? Çünkü balık orada nefes alır. Biz ise suyun üstünde nefes alırız. O yüzden kainatta bulunan her şey aslında bizim açımızdan baktığımız zaman izafidir. Yani bazen iyi bazen kötü olabilir. Bize göredir netice itibariyle her şey. Mevlana Hazretleri diyor ki şu halde ey gönül neşe ve cefayı ayırt edersen vesveseye zebun olursun. Yani biz aslında neşenin de kederin de Allah'tan geldiğini, yani iyiliğin de kötülüğün de hayrın ve şerrin diye bize formüle etmişlerdi. Bunu Allah'tan geldiğini ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Şimdi bunu bilmediğimizde ne yapıyoruz? Başımız belaya giriyor. Nasıl başımız belaya giriyor? Ben bugünlerde çocukların dinler tarihine girdiğim için Zerdüştlüğü de orada anlatıyoruz. Ders olarak işliyoruz Mecusiliği de. Orada bir şey olduğu için misal olarak dinleyicilerimize de verelim. Aslında Zerdüşt Hürmüz diye bir tanrıdan bahseder ve bu hep iyilik var eden bir tanrıdır. Bundan ne sadır olursa iyi olarak sadır olur ve aslında Zerdüşt'ün dini tek tanrılı bir dindir. Fakat daha sonra gelenler kötülüğün de bir var, hakikat olduğunu biliyorlar. Kötülük de var. Madem ki Ahura Mazda sadece iyiliği var ediyor, sadece iyilik ortaya çıkıyor, o zaman bu kötülük nereden diye düşünmeye başladıklarında diyorlar ki o zaman bunu da başka bir tanrı yapıyor diyorlar. Bunu ortaya çıkaran da başka bir tanrı vardır. O tanrı da Ehrimendir diyorlar. Ve neticede ne oluyor? Mecusilik dualist bir tanrı anlayışına sahip hale gelmiş oluyor. İşte Mevlana Hazretleri'nin özellikle belki de İran'dan Anadolu'ya göç etmiş olmasını da göz önünde bulunduracak olursa belki de bundan bahsediyordur. Çünkü biz her ikisinin de Allah'tan geldiğini bilmemiz lazım. Yani iyiliği de Allah yaratıyor, kötülüğü de Allah yaratıyor. Bugün de bazen bu soruyla karşı karşıya kalıyoruz ve bazı insanlar inkarlarının gerekçesini buna dayandırıyorlar. Diyorlar ki madem Allah her şeye gücü yetiyor, bu kadar dilediğini yaratabiliyor, o zaman niye kötülüğe müsaade ediyor? Niye kötülüğün hayat bulmasına müsaade ediyor diye soruyorlar. Ve belki buradan da işte inkara doğru bir yol buluyorlar. Lakin hem İslam hem de Mevlana Hazretleri diyor ki o da bir imtihandır. Aslında başlangıçta bizim kötülük gibi görmüş olduğumuz şey bizim de iyiliğimizedir. Sadece bizim yapmamız gereken şey kötülüğün peşine düşmemektir. İyiliğin peşinde olmaktır. Ve bu her ikisinin de Allah'tan geldiğini bilmemiz lazım. Bizim işte vahdeti vücut düşüncesi de aslında bununla doğru orantılı bir şeydir. Çünkü bir tane hakiki varlık vardır. Onun dışındaki varlıklar yok olacaktır ve ortadan kaybolacaklardır. Bu sebeple de biz gerçek varlık Allah'tır. Allah'ın dışındaki varlıkları da çünkü kendi kendine var olabilen tek varlık odur. Biz onun yarattıklarıyız ve onun yarattıkları da bir gün yok olacaklardır.
Evet. Diyelim ki senin istediğinde şeker tadı var. Sevgilinin isteği muradı terk etme değil mi? Onun her bir yıldızı yüzlerce hilalin kandiyetidir. Ona alemin kanını dökmek helaldir. Biz değeri de bulduk, kandiyetini de. O yüzden can vermeye koştuk. Ey aşık, aşıkların hayatı ölümdedir. Gönlü, gönül vermeden başka türlü bulamazsın. Yüzlerce naz ve işveyle gönlünü almak istedim. Sevgili bana bahaneler üretti. Bu can senin aşkına gark olmuş değil mi dedim. Git bana efsun okuma dedi. Ben senin ne düşündüğünü bilmez miyim ey çift gören? Sen sevgiliyi nasıl gördün?
Evet. Mevlana Hazretleri diyor ki, diyelim ki senin istediğinde şeker tadı var. Biz bir şey istiyoruz. Bizim için hayırlı olduğunu düşünüyoruz. Herhangi bir şey istiyoruz. Ama sevgili de bize diyor ki muradı terk et diyor. Yani diyelim ki bir makam var, bir mevki var ve biz orayı büyük bir şiddetle ve arzuyla istiyoruz. Zannediyoruz ki oraya geldiğimiz için bizim için iyi olacak. Hayır, belki de bizim için iyi olmayacak. Belki de o makam ve mevki yüzünden azıtacağız. Belki de o makam ve mevki yüzünden birilerinden zarar göreceğiz. O yüzden de aslında Allah'ın bize göstermiş olduğu yolda ya da bizim başımıza gelen şeylerde bir hayır aramak durumundayız. Bizim eski adamlarımız, eski Anadolu irfanında da çokça zikredilir, olanda hayır var denir. Bir şey olmuşsa, vaki olmuşsa o mutlaka bizim hayrımızadır diye düşünmemiz lazım. Çünkü böylece biz doğru yola gidebiliriz. Ve hakikaten dünya hayatı sebep-sonuç münasebetleriyle devam eden şeylerdir. Ve biz o sebep-sonuç münasebetleri içerisinde hangi fiilin bizim için hayırlı olduğunu, hangi fiilin bizim için yanlış olduğunu bilemeyiz. Doğrusu ben hepimiz için böyledir. Düşünün, bütün insanı, bütün dinleyicilere ben tavsiye düşünsünler. Geçmişte başlarına gelen kötü gibi gözüken bir şey düşünsünler ve onun gelecekte ne kadar işlerine yaradıklarını da görebilirler. Ben mesela fakültedeyken ikinci sınıfta kaldım. Yani böyle sebepsiz yere de böyle lüzumsuz bir sebepten dolayı sınıfta kaldım işin garip tarafı. Acayip üzülmüştüm. Dünyaya başıma yıkılmıştı yani. Çünkü anama babama ne diyecektim yani boş yere sınıfta kalmışım. Ama fakülteyi bitirdikten sonra, hatta bitirmeden önce bile iyi ki sınıfta kalmışım diye çokça sevindiğimi ben hep hatırlarım. Yani çünkü benim hayatımda bir dönüm noktası oldu. Benim hayatımın işte şu tarafa doğru giderken başka bir istikamete doğru gidişini bu hadise sağlamış oldu. O yüzden olanda hayır vardır diye bakmak lazım ve bir de olan şeylerin hangi sebeple bizim başımıza geldiği üzerinde kafa yormamız lazım. Elbette her sebep bize ceza olarak, yani olan her şey bize ceza olarak verilmiş değildir. Bazen bizi imtihan etmek için vardır. Bazen bizi iyiye yönlendirmek için vardır. Bazen de bizim yaptığımız kötü bir şeyin karşılığı olarak da vardır. Dolayısıyla bir sürü sebep burada sayabiliriz. O yüzden de bizim istediğimiz her şeyin mutlaka doğru olduğunu düşünmemek lazım. Bu sebeple de zaten Allah peygamber de dahil olmak üzere diyor ki işlerinde onlarla istişare et.
Hı hı.
Çünkü mutlak hakikati Allah'ın dışında kimse kavrayamaz. Hele hele insanoğlu hiç kavrayamaz. Bu yüzden birden çok akılla hareket etmesi gerek. Birden çok akla danışması lazım ve onlar arasında bir yol bulması lazım. Burada üzerinde durmamız gereken beyitlerden bir tanesi de şu. Biz değeri de bulduk, kan diyetini de. O yüzden can vermeye koştuk diyor Mevlana Hazretleri. Bu aslında Ali İmran Suresi 92. ayet-i kerimesine aslında atıfta yapıyor. O ayet-i kerimede şöyle. Sevdiğiniz şeylerden vazgeçmedikçe iyiliğe kavuşamazsınız. Ne harcarsanız Allah onu bilir. İyiliğe kavuşmak için sevdiğimiz şeylerden vermemiz gerekiyor. Çünkü bizim için kıymetli olan şeyi vermemiz lazım. İbrahim Aleyhisselam kendisi için en kıymetli olan şeyi verdi. İsmail Aleyhisselam verdi. Biz de en kıymetli olan şeyimizi vermemiz lazım. O da candır. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah söylüyor. Diyor ki Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Biz biraz önce o bir girişte okumuştuk. Padişahlar kendisine kulluk edene kulluk ediyorlardı. O yüzden bizi yaratana kulluk etmeyeceğiz de bize can verene canımızı vermeyeceğiz de kime vereceğiz olarak düşünmemiz lazım. Ve işin son kısmına doğru geldiğimizde diyor ki ben senin ne düşündüğünü bilmez miyim ey çift gören, sen sevgiliyi nasıl gördün? Yani burada sevgili dediği, kastettiği şey Allah'tır. Ve aslında Mevlana'nın şaşı diyor bu insanlara. Tevhidden başka bir şey gören insanlara şaşı diyor. Ve çeşitli misaller vererek insanların şaşı olmaktan kurtulmasını istiyorlar. Biz gerçekten de hem Mevlana'nın hem Kur'an-ı Kerim hem Hazreti Peygamber'in hem de bütün peygamberlerin tek derdi vardır. Tevhidi insanlara anlatmaktır. Birliği insanlara anlatmaktır. Vücudun bir tane olduğunu, varlığın bir tane olduğunu anlatmaktır. Eğer biz varlığın bir tane olduğunu bilirsek ve eninde sonunda onun huzuruna varacağımızı bilirsek başka insanlara da başka varlıklara da ne yapamayız? Kötülük yapamayız. Son olarak bunu anlayabilmeler için şunu misal olarak vermek isterim. Bahar mevsimi geldi. Baharda çiçekler çıkar. Bu çiçeklerin bir kısmı da çok zayıf olur.
Hı hı.
Bir dağ eteğine gidin. Mesela gelincikler görürsünüz. Daha önceden gidin. Orada gelincik diye bir şey yoktur. Baharla birlikte, yağmurla birlikte orada bir gelincikler çıkar. Ama 3-5 gün sonra, bilemedin bir hafta sonra o gelincikler ne yaparlar? Yok olup giderler. O varlığı sürece, kısa süre içerisinde gelincik ben varım diye varlık iddia etse ne olacak ki? Zaten bir hafta sonra yok olacak. Aslında bütün varlıklar için bu böyledir. Yok olmak kimisi için 3 sene, kimisi için 5 sene, kimisi için 1 saat, kimisi için 10 saattir. Bu yüzden de İslam tevhid diye bir şeyden bahsediyor. Bu yüzden de bizim mutasavvıflarımız ve büyük adamlarımız varlık bir tanedir diyorlar. Diğerleri yokturlar çünkü. Bu misalde gördüğümüz anlaması ve seyretmesi çok kolay bir şeydir. Gidin işte fotoğrafını çekin ama 10 gün sonra gidin aynı yerde onu görmeyeceksiniz. Çünkü yok olacaktır. Giriş kısmında söylediğimiz gibi Allah'ın yüzünden başka her şey yok olacaktır. Bunu da bilerek hayatı sürdürmek lazım.
Peki Sayın Osman Kayar, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.